Ayrım 3.
29. sayfa. Nusret Bey sözlerini bitirince Güle'ye bakıp azarlar gibi, "Yahu kebap söyledim, geliyor mu, nerede kaldı?" diye çattı. Sonra içlerinde en genç olanına döndü. "Kalın kardeşim, kalın. Çok iyidir bizim kebapçı. Biraz uzak ama gelir şimdi. Dükkanın sahibi de eski bir polismiş, biliyor musun? Ne hikayeler var adamda. Bak, tanıştırayım istersen. Malzeme çıkar sana da." Adam aman aman diye itiraz etti. "Kusur kalsın onun kebabı." Gülay birden bu yabancıya nedenini kavrayamadığı bir yakınlık hissetti. Göz ucuyla baktı. Kısa boylu, siyah saçlıydı. Yaşını kestiremedi. Belki de kendi yaşlarındaydı. Bugüne kadar büroda görmemişti onu. Hakkında en ufak bir şey bilmiyordu. Ama şu anda Gülay'a herkesten daha yakın geliyordu. Yüzünde, davranışlarında bu yakınlığı haklı çıkaracak başka belirtiler, yeni ifadeler arayıp durduktan sonra bunun yalnızca iki küçük kelime yüzünden olduğunu şaşkınlıkla ayrımsadı. Zihnini dolduran bu gerçeklikle sarsılıyordu şimdi. Nedenini, nasılını boşuna evirip çeviriyor. İki küçük kelime, öylesine yüklendikleri anlamları hemen fırlayıp atıverecekmiş gibi isteksizce taşıyan iki kelime. Belki söylediklerinin hiçbir anlamı yoktu. Bütün bunlar Gülay'ın uydurduğu şeylerdi. Adam Gülay'a dikkat bile etmeden hışımla çıkıp gitmişti. Nusret Bey ile yanındakiler gülüyorlar.
"Yahu sendikacılara söylenecek söz mü Nusret?"
diyor yaşlı olanı şakacıktan sitem ederek.
"Bunların derdi demokrasi filan değil, partiymiş, birleşmeymiş. Yemleri kesildi ya, ondan rahatsızlar."
Kabadayılar gibi gerim gerim geriliyordu Nusret Bey. Gülay bütün bunları kendisinin tümüyle dışındaymış gibi izliyor. Bir film, tiyatro gibi. Sanki her şeyi başka bir evrende olup bitiyor. O bulunduğu yerde devinimsiz, taşına toprağına yabancı olduğu bu tuhaf, anlaşılmaz evreni seyrediyor. Sonra Nusret Bey'in babayani bir tavırla iki adamın ortasına geçip kollarına girdiğini, odanın kapısında duraklayıp ilk kez farkına varıyormuş gibi kendisine baktığını, sanki bir an bütün bu olup bitenlerle Gülay'ın ilgisini belli belirsiz kurmuşçasına gittikçe dikkatle bakmaya başladığını fark ediyor. Anlık bir kavrayış adamın tombul yanaklarına hafif bir kırmızılık vererek dokunup çekiliyor. Sonra aldırmaz bir tavırla içeride sohbet eden arkadaşlarına sataşıyor.
"Yahu günahını almayın şu adamın. Dövizi serbest bıraktı. Kaçak sigarayı insan gibi dükkandan alıyoruz. Bir ay önce torbacı yolu gözlüyorduk. Hatırlasanıza, adam sosyal demokratlardan daha ileride. Herkesten daha ileride üstelik."
Gülay konuşmanın sonunu duyamıyor. Nusret Bey kapıyı kapatırken sanki az önce anlık da olsa bilincine vardığı şeyin etkisiyle sertleşmiş sesiyle,
"Kızım kimse girmesin içeri," diyor kapının aralığından.
Ertesi gün gelişler gidişler sürmüştü. Büroyu dolduran kebap kokusu Gülay'ın içini bulandırıyordu. Nusret Bey'in büroda çalışanlar için getirttiği kebaplara tiksinerek bakıyor, elini bile değdirmiyordu. Öğlene doğru Çetin elinde yine kebap paketleriyle girerken arkadan gelen birine yaltaklanarak yol verdi. Selim'di bu. Abinin odasına girmeden Gülay'ın karşısındaki koltuğa oturdu Selim. Büroya her gelişinde kolay lokma gördüğü için olacak, bol keseden savurduğu iltifatlarla Gülay'ı baştan çıkarmaya uğraşıyordu. Gülay daha önce birkaç yerde karşılaşmıştı Selim'le. Üniversiteyi dışarıda bitirmişti. Dil bilmeyeni adamdan saymam diye övünürdü Nusret Bey. Selim büroda yalnız oldukları bir gün arkadan yaklaşıp saçlarına dokunmuş, çok güzel olduklarını söylemişti. Gülay ona engel olamamıştı. Avcısına teslim olan hayvan gibi hareketsiz kalmıştı. Allah'tan biri gelmişti o sırada. Selim henüz oturmuştu ki Nusret Bey dışarı çıktı. Çetin'e telaşla,
"Oğlum kapıyı açın, İsmail Bey geliyor,"
diye bağırdı. Selim'i Gülay'ın yanında görünce yüzü asıldı. Bir şeyler söylemeye hazırlanırken Çetin gösterişli, serserice bir tavırla ceketini ilikleyip eteklenerek camlı kapıyı açtı. İçeri giren uzun boylu, zayıf adamın ilk göze çarpan yanı kollarıydı. Şık takım elbisesinden iyice dışarı taşıyacak kadar uzundular. Elleri, yüzü bir an için Gülay'ın üstünde, o zamana kadar farkında olmadığı bir eşyayı kayda geçiriyormuş gibi hızla gezdirdiği yorgun, kuşkulu bakışları, geçmişte kalsa da uzun sürmüş bir yoksulluğun izlerini taşıyordu. Nusret Bey adamı kucaklayıp öptü. Odaya doğru götürürken,
"Yahu senin o asalacı muhasebecin var ya, ato pezevengi işten," dedi gülerek. "Bak Ermenilerin yaptığını, bir de katliam yapıldı diye cart curt eder bizim solcular. Onlara kalsa her işin sorumlusu Türkler."
Yan gözle Selim'e baktı.
"Bizim küçük prensi tanıyorsun,"
dedi Selim'i göstererek. İsmail Bey hoşgörüyle küçümseme arası aynı yorgun gülümsemeyle Selim'e döndü fakat konuşmadı. Selim bu sözlerden hoşlanmamıştı. Yüzünü astı. Abisi odasına girdikten sonra "Yanındaki kim biliyor musun?" diye fısıldadı. "Cihangir Bey'in adamı. O herif telefonla aradığında bile abim hazır ola geçer." "Cihangir Bey kim?" diye sordu Gülay. "İnşaat mafyası, o da bunlardan. Darbeden önce aynı partideydiler. Şimdi yurt dışındaki kara paraların aklanmasını yapıyorlar. İhracat, mihracat, hikaye. Gerçi bunlar Karadeniz'de ama olsun. Bu işler böyle. Para girdi mi işin içine, Alevi Sünni kalmıyor öyle." Selim yaranırcasına konuşuyor. Sanki Gülay'la sırdaşmış gibi. Çok önemli bilgileri güvendiği, yakın bir arkadaşına aktarıyormuş. Abine karşıymış gibi. "İstanbul'daki bunlardan habersiz ağaç bile dikemezsin ha." Gülay'ın ne ona ne abine zarar veremeyeceğinden öylesine emin. İkisi de biliyorlar bunu. Bu bilgiyle Selim rahatlayıp pervasızlaşırken Gülay utanıyor. Çaresiz, zavallı halinden dolayı kahroluyor. Selim konuşurken Gülay'a doğru eğiliyor. Elini dostça omzuna atıyor. Gülay öylesiye rahatsız oluyor bu davranışlardan. Sırf bir şey söylemek için, "Peki belediye," diyor. "Belediye başkanı yeni seçilmedi mi? O bunlardan değil ki." Bunlardan kelimesini kullanır kullanmaz Selim'in tuzağına düştüğünü anlıyor. "Anaplı, Anaplı da..." Selim cümlesini burada kesiyor. Yüzünde ani bir sırıtışla, beklemediği bir başarıya ulaştığını fark etmiş olmanın şaşkınlığıyla, bir an durup kazandığı mevziyi kaybetme korkusuyla hızlı hızlı devam ediyor. "Mafyalarla anlaşmadan kimse başkanlık yapamaz. Büyük paralar aktarılacak şimdi İstanbul'a. Yabancı sermaye rantı ortak olmak için gürül gürül akacak. Yakında bu şehirde dikili bina kalmaz, görürsün bak. Dalan var ya dalan, altını üstüne getirecek İstanbul'un." Kendinden memnun, yılışık, mültefit ifadesiyle susuyor. Ödülünü beklermişçesine Gülay'a bakıyor yine. Sanki bu işbirliğiyle, özellikle son sözleriyle Gülay'dan gelecek her türlü yakınlığı hak ediyor. Gülay oğlanın talepkarlığı karşısındaki bütün varlığıyla bitkin ve çaresiz kaldığını hissediyor. Ne var ki elinden bir şey gelmiyor. Oynanan oyuna kendi iradesi dışında katılmayı sürdürüyor. Aralarındaki bu yalancı sırdaşlıktan dolayı, sırf kendisine iyi davrandığı için onun iltifatlarını, sululuklarını hoş görmek zorunda olduğunun ayrımında. Karşı çıkamayacak, kavga edemeyecek kadar bezgin. Öylesine sarf edilen sözcüklerin arasında ilk kez insanı istemi dışında şeylere sürükleyecek denli zayıf düşünen bu yılgınlığın kaynağını belli belirsiz seziyor. Devinimsizlikle, çaresizlikle, teslimiyetle, yorgunlukla, içinde bulunduğu durumu iyice anlaşılmaz kılan bin türlü duygunun karmaşasında kendi girdabına doğru çekiliyor. Bunlardan hangisi? Bu yalnız ona özgü mü? Kadınlara özgü mü? Zihninin derinliklerinden süzülüp bilincine doğru yelken açan kırık dökük ümitsiz bir tekne şimdi bu küçük soru. Neyse ki oğlan birkaç gün sonra çekip gitti. Gülay öyle bakımsız, öyle gösterişsiz, o kadar bezgindi ki Selim'in kendisinde ne bulduğunu merak ediyordu. Oysa önceden erkekler tarafından beğenildiğini bilmek hoşuna giderdi. Şimdi ise kendisini kadın olarak bile görmüyordu. Belki görünüş olarak hala kadındı ama ölü bir kadın. En çok çevresindekilerin bunun nasıl farkında olamadıklarına şaşırıyordu. Elektrik ağzımı, gözlerimi yakarken, dişlerimi dökerken kolay. En zoru o yumuşak sesli olanı, İnsan gibi konuşanı. En kötüsü o sesle aramda kurulan yakınlık. Sana iyi davranacağını düşünmek, için için beklemek bunu. Seninle ilişki kurmasına izin vermek. İçinde bir parça olsun insanlık kaldığına inanmak, bundan medet ummak. Belki acır sana, belki daha az yakar canını. Birbirimizden nefret ederken her şey ne kadar kolay. Oğlum, biliyorsun ben hümanist adamım. İşkenceye karşıyım. Ama benim de uymak zorunda olduğum kurallar var diyor. O pis, o iğrenç ses. Bak sabah olmadan işkence yapmayacaklar sana. İşkence yapmasınlar sana diye sıcak yatağımdan kalkıp geldim üstelik. Karımın koynundan çıktım. İstesen sen de şimdi evde yatıyor olurdun. Karının yanında oluyordun. Söyle, konuş. Konuş diyorum sana. Konuş oğlum. Bak senin yüzünden ben işkenceci oluyorum. Kötü adam oluyorum. Konuş lan, konuşsana şerefsiz. Nusret Bey işlerini halledip Ankara'ya dönünce büro birdenbire boşaldı. Gülay ilk öğle tatilinde Beşiktaş'a yürüdü. Caminin yanındaki parkta banklardan birine oturdu. Parktakilerin pek çoğu tanıdık olmuştu. Mesela nazar boncuklarından dizilmiş tesbihini çekerken uyuyakalan yaşlı bir adam vardı. Başı önüne düşüverirdi. Kocaman naylon örgüden çantasıyla her seferinde ortadaki ağacın altındaki bankın aynı köşesine oturup hep aynı yere bakarak vakit geçiren o kadın vardı. Adamla aynı yaşlardaydı. Gülay kadının neden çevresine, diğer insanlara, çocukların oynadığı salıncaklara, kaydıraklara bakmadığını merak ederdi. Sonunda güneş görmeyen bir bodrum katında yaşadığına karar vermişti. Açık havada olmak yetiyordu herhalde kadıncağıza. Yanında getirdiği sandviçi yemeye başladı. Sandviçini bitirince kitabını çıkardı. Yanına birinin oturduğunu fark ettiğinde okuduğu kitaba iyice dalmıştı. Başını çevirdiğinde geçen gün karşılaştığı genci tanıdı. Sanki sığınır gibi ilişmişti banka. Kocaman ela gözlerini yalvarır gibi yüzüne dikmişti. Kalkmaya hazırlanırken önce belli belirsiz bir acıma duygusu, biraz aldırmazlıkla, sonra daha hafif ama huzursuzluk verici, atsız bir hisle kalmaya karar verdi. Başını onun yanına oturmasını onaylarcasına kitaba eğdi. Kalktığında da adam hala oradaydı. Hiç kıpırdamamıştı. Ertesi gün Gülay başka bir banka oturup çevresiyle pek ilgilenmeden kitabına daldı. Parka geldiğinde gözlerini şöyle bir etrafta dolaştırmış ama kimseyi görmemişti. Hem kimi arayacaktı ki? Ama birkaç dakika sonra çekine çekine başını kaldırdığında o kocaman gözlerle karşılaştı. Yanındaki kadın kalkınca çocuk kaşla göz arasında gelip boşalan yere ilişiverdi. Azarlanmaktan korkarak merhaba dedi. Biraz tereddüt ettikten sonra aynı biçimde karşılık verdi Gülay. Bu çehre ne kadar da tanıdıktı. İlk gördüğünde de aynı şeyi düşünmüştü. Yıllar sonra ortaya çıkan bir akraba, kendisinden gizlenmiş bir kardeş gibiydi. Özellikle sesi. Gerçi duygularından da, sezgilerinden de emin olamıyordu. İş yerine gelen adama da hiç nedensiz yakınlık duymamış mıydı? Sarf ettiği iki sözcük yetivermişti. Yüzüne belki de ilk kez dikkatle bakınca, gözlerinin hatırladığı gibi ela değil, düpedüz yeşil olduğunu gördü. Ormanın derinliklerinde gizlenmiş göller gibi, suya sarkan dalların, düşen yaprakların, çürümüş ağaç köklerinin, yalnızlığın kıvamlandırdığı koyu, kederli bir yeşil. "Her gün oturuyorsunuz burada, yakında mı çalışıyorsunuz?" dedi genç. Konuşup konuşmamakta biraz tereddüt ettikten sonra hayır diye cevap verdi Gülay. "Ama buraya kadar yürüyorum, hoşuma gidiyor." "Ne okuyorsunuz?" diye sordu bu kez adam. Hiç deyip sustu. Birkaç dakika sonra yanındakiyle konuştuğunu yeni hatırlamış gibi devam etti. Bir kitap işte, bir roman, düğün gecesi. Kitabın kapağına bakıp düzeltti. Yani bir düğün gecesi. Ben de okudum dedi adam ve ekledi. Beğendiniz mi? Bilmem diye cevapladı biraz ilgisizce Gülay. Güzel aslında ama... Ya neyse benim kalkmam lazım. Adam da hiç konuşmadan onunla birlikte kalktı. Yanında yürümeye başladı. Gülay iş yerinin önünde teşekkür edip ayrıldı. Ama o gün akşama kadar ve sonraki günlerde tanımadığı genç adamın kendisiyle birlikte yürümesine nasıl olup da izin verdiğini düşünüp tekrar tekrar şaşırdı. Beşiktaş'a gitmekten de vazgeçmişti. Bu öyle uzun uzadıya düşünüp taşınarak aldığı bir karar değildi. Davranışından duyduğu şaşkınlık, önemsiz de olsa onu etkileyen olayın yeniliği, ayırt edemediği başka duygular zihnini iyice karıştırmıştı. Öğle yemeklerini iş yerinde yiyor, deniz kıyısındaki banklarda oturuyordu. Bir süre sonra fark etti ki aklı hep o gençte, hep o genç adamdaydı. Karşılaşmaları, konuşmaları, birlikte yürümeleri, yüzündeki ürkek ifade, hareketli, tedirgin, uzun parmakları. Ceketinin ucuyla oynayıp durmuştu konuşurken. Gülay'ı en çok şaşırtan bu kısacık, önemsiz karşılaşmanın sarsıcılığıydı. Bir erkekle birlikte yürümek onu böyle etkilemiş olabilir miydi? Eskiden erkeklerin kendisiyle ilgilenmesi, konuşmaya çalışması, iltifat etmesi onun için sıradan olaylardı. Güler geçerdi. Kendisini beğenen gençleri görmezden gelip farkında değilmiş gibi davranmak, canlarını yakmak hoşuna giderdi. Hiçbirini kendisine uygun görmezdi. "Ablamın amma da burnu büyük," demişler bir keresinde Aysun'a. Annesi, "Burnu büyük olacak tabii, benim kızımın güzelliği, terbiyesi kimde var?" deyip böbürlenirdi. Şimdi çirkindi, yaşından büyük gösteriyordu, yüzü kırışmıştı. Yukarı doğru iki dolgun kavis çizen dudakları her an ağlamaya hazırmış gibi iki yandan sarkmıştı. Gözleri ölülerinkinden farksızdı, eskisi gibi parlamıyordu. Demek güzel olmayan insanlar bunları hissediyorlardı. Demek çirkinlik dedikleri şey böylesine büyük bir eksiklikti. Yoksulluk gibiydi. Umutsuzluk gibiydi. Hayır, yoksulluğun, umutsuzluğun ta kendisiydi. Kendisiyle her ilgilenen erkeği kabul edivermekti belki. Onun her türlü kaprisine boyun eğmek, sırf kendisine yakınlık gösteriyor diye kollarına atılıvermekti. Artık iş çıkışında daha uzak semtlere gidip yeni açılan çay bahçelerine, deniz kenarındaki banklara oturuyor, uzun uzun denizi seyrediyordu. Belirli bir sorunun cevabını arıyor değildi. Hatta ne sorulardan, ne cevaplardan söz edebilirdi. Düşüncelerden, zihin yollarındaki bilinçli yolculuklardan, sebeplerden, sonuçlardan. Yalnızca bilincinin içinde kaybolduğu o alabildiğine büyük beyazlığın içinde bir adacığın peşindeydi. Bu delirtici enginlikte küçücük bir tutamak noktası. Ne var ki başını azıcık kaldırıp kendini gösteren en küçük bir fikir bile fırtınanın uçuşturduğu kuru yapraklar gibi sağa sola dağılıp toza toprağa karışıyor. Bitimsiz görünen denizin karşısında bu sınırsızlığa öfkelenerek oturuyor. Şu koca suyu bir kap içine koymak mümkün olsa diye düşünüyor. Görebildiğince uzaklara bakıp denizi kuşatan kıyıları izlemeye çalışıyor. Okulda kopya kağıdını koyup koca denizleri, koca ülkeleri haritanın üstünden kopyalarlardı ya, öyle. Yorgun imgeleminin bütün gücüyle çizdiği çerçeve kayboluverdiğinde çılgına dönüyor. Kan ter içinde kalışına, ölecek kadar yorgun düşmesine, bedeninin acıyla kasılmasına şaşırıyor. Kendi kendine teşhis koymaya çalışan doktorlar gibi yaralı yerlerini sonsuz kereler, sabırla kurcalayarak bu acının anlamını araştırıyor. Vardığı sonuç şu, zihni öncesinden alışık olduğu yerlerde gezinmek istiyor. Tanıdık arka bahçelerde, kokusunu bildiği evlerde, anneanne, babaanne kucaklarında. Bilmediği, anlamadığı şeyleri düşünmekten korkuyor. Hayır, bilmediği değil, bilmekten kaçtığı şeyler. Zihni bu yüzden bulanık, canı bu yüzden yanıyor. Bütün istediği, bunca karmaşık, bunca çözümsüz, bunca anlaşılmaz görünen şeyi hiç kurcalamadan avuçlarının içinde tutmak. Onu dört duvara, bir kutuya, çekmeceye sığdırabilmek. Arada bir açıp yüreğinin dayanabileceği kadar bakar o zaman. Korkunç aile sırlarının gizlendiği bir zihnetmiş gibi. Sonra kapıyı kapatır, kapıyı kilitler. Kafasındaki bütün kapılar üstelik, hepsini kilitler. İşte bu yüzden denizi kafasındaki sınırlara hapsetmeye çalışıyor. İstiyor ki oraya sığsın, durulsun, küçülsün, sığlaşsın. Oysa deniz belki de yalnız onun gördüğü yerden. Üstelik her şey tüm düşündüklerinin tam tersi. Çocuklarla afişe çıkıyoruz. 3-4 sokak ötede faşistlerin yurdu. Biz uzaktayız. Gözcülük yapıyoruz. Bir baktık bizimkilerin yanında polisler. Ne oluyor diye yanlarına koştuk. Meğer afişleri trafik işaretlerinin üstüne yapıştırıyorlarmış ki arabalar görsün. Polis de uyarmış. Oğlum trafik işaretlerini kapamayın. Arabalar kaza yapar diye. Bizim Kürt Musa dikleniyor. Hepimizi alıp götürüyorlar şubeye. Ne iş yaparsınız diye soruyorlar. Öğrenciyiz diyoruz. Musa'nın üstünde kırmızı pantolon, mor gömlek. Komiser diyor ki, ulan senin neren öğrenci, eşşol eşek. Buna sopayı basıyorlar. Biz de patlatıyoruz sloganı. Tekme tokat saldırıyorlar. Kan revan içindeyiz. Sabah salıveriyorlar. Fırından sıcacık tayinli çörek. Kantinde çay. Musa, bir şey söylemeyelim arkadaşlara diyor. Sonra bizimle dalga geçerler. Gülay 80'deki askeri darbeden önce telefon santralinde memurdu. Liseyi bitirdikten sonra burada çalışmaya başlamıştı. Kimsenin konuşmadığı, ispiyoncu olarak bilinen birkaç kişi dışında hemen herkes sol sempatizandı. Gülay'ı iş yerinde güçlü olan siyasetin, siyasi gruplar böyle adlandırılıyordu, sorumlusuyla kız kardeşi Sevim'in aynı zamanda köylüleri olan kocası Mustafa tanıştırdı. Üniversiteliler gibi sosyalizmi anlatan kitapların okunup hararetli tartışmaların yapıldığı toplantılara, eğitim çalışmalarına falan pek katılmadı Gülay. Ama yaptığı şeyin doğru olduğuna inanıyordu. Yoksulluğa ve zulme karşı mücadele ediyorlardı. Çevresinde gördüğü, tanıştığı kişiler, devrimciler, diğer insanlara benzemiyordu. Hepsi birbirinden iyi, yürekli, namuslu kişilerdi. Birbirleri için canlarını verirler, ellerindekileri paylaşırlardı. Anneannesinin anlattığı masallardaki gibiydiler. Pir Sultan gibi, Şeyh Bedrettin gibi. Sessizliği, her işi canla başla yapması siyasettekilerin güvenini kazanmasını sağlamıştı. Köken olarak köylüydüler. Bu da önemliydi. İşçilerin ve köylülerin mücadelesiydi sosyalizm. Yoksul halkın mücadelesiydi. Zenginlerle, nerede olduğu belirsiz aydınlarla yürüyecek iş değildi. Aydınların da proleterleşmesi gerekiyordu. Devrimci arkadaşları kökenin sağlam senin demişlerdi. Yoksul olmayanlar böyle sözler söylendiğinde kızarıp bozarıyorlardı. Gülay sesini çıkarmasa da pek anlam veremezdi buna. Zengin olmanın utanılacak nesi vardı? Hangi yoksul utanırdı ki parası olmasından? İnsan ancak yoksul doğmamışsa utanırdı zenginliğinden. Tabii yoksul olmak da utanılacak şey değildi. Düzen değiştiğinde yoksulluk ortadan kalkacak, fakir halk, ezilenler iktidara gelecekti. Yalnız Leyla, ailesinin zengin olduğu, konuşurken herkesten daha çok kızarıp bozarmasından anlaşılan o kız, "Sosyalizm yalnızca yoksulların ihtiyacı mıdır?" diye ezile büzüle sormuştu mahalledeki bir toplantıda. "Yalnız yoksullar, işçiler, ekmeği aşı olmayanlar için mi? Bizim onlar için gerçekleştireceğimiz... Onlar için istediğimiz bir şey mi sadece?"